Hoparlör Uçuş, Gültekin Yazgan, 2. kaset 1. yüz, sayfa 63. Daha açık bir deyişle İngilizce bilmenin benim için yaşamsal önem taşıdığına inanıyordum. Ayrıca böyle bir amacı gerçekleştirecek olursam kendi kendime güvenim artacak, hem de çevremdekilerin bana bakışı olumlu yönde değişecekti. Bu nedenlerle babamdan bana İngilizceyi daha çabuk öğretecek bir özel öğretmen sağlamasını rica ettim. Çok geçmeden böyle bir öğretmen adayı bulundu. Kurs öğretmeni Mr. Fulton'un yöneticisi olduğu fabrikada çalışan Abidin Bey, İzmir'deki eski Kızılçullu Amerikan Koleji'nden mezundu. Babamla görüşmelerinde ben de bulundum. Ona Mr. Fulton'un kursuna devam ettiğimi, ders kitabının kabartma kopyasından dersleri kolayca izleyebildiğimi anlattım. Bana haftada 2 saat ders verebileceğini ve 9 ay içerisinde Reader's Digest dergisini okuyabilecek düzeyde İngilizce öğretebileceğini söyledi. Kör bir öğrenci adayı karşısında herhangi bir duraksama göstermeden söylediği bu sözler bana son derece güven vermişti. Hemen derslere başladık. İkinci derse geldiğinde elinde İngilizce bir sözlük vardı. Son sayfalarını açarak bana şöyle dedi: "Burada Braille harflerinin resimleri var. Ayrıca İngilizce'de çok geçen sözcükleri ve heceleri simgeleyen işaretler de verilmiş. Bunlar bir tür stenografi demektir. Bu işaretleri öğrenirsen İngilizceyi daha çabuk yazabilir ve okuyabilirsin." Sözlükteki resimlerine bakarak bana bu kısaltma işaretlerini tarif etti. Ben de karşılıklarını kabartma işaretleri olarak yazdım. Böylece İngilizce kısaltma sistemini öğrenmiş oldum. Gerçekten bu sistem ders kitabı yazma işimi daha hızlandırmaya yaradı. Alacağım notları da daha hızlı yazmam mümkün oluyordu. Özel öğretmenimin bu ilgili davranışı benimle çalışmayı ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu. Özel derslerin yanı sıra halk evinde İngilizce kursuna da devam etmeyi ihmal etmedim. Özel dersler sayesinde ben daha hızlı ilerliyordum ama kursa devam edişim hem öğrendiklerimi pekiştirmeyi hem de kavuştuğum bir yeni sosyal çevreyle ilişkilerimi sürdürmeme yarıyordu. İngilizce kursuna devam edişim bana çok önemli bir kazanç daha sağladı. Kursları düzenleyen British Consul'in Türkiye'deki yöneticileriyle tanıştım ve bu tanışmalar British Consul ile yıllarca sürecek yararlı bir ilişkinin kurulmasına yol açtı. Sanırım kursa devam etmeye başladığımın 3. ayıydı. Bir gün öğretmenimiz Mr. Fulton yanında bir yabancı ile sınıfa geldi. Ziyaretçiyi sınıfa tanıttı. Gelen British Consul'in İzmir şubesinin yöneticisi Mr. Parkhouse imiş. Az sonra İngiliz konuğumuzu yanıma getirdi ve özel olarak beni tanıttı. Ben de dilimin döndüğü kadar ziyaretçinin sorularına İngilizce yanıt verdim. Bu tanışmanın üstünden birkaç ay geçmişti. Bir gün beni evden halk evine çağırdılar. British Consul'in Türkiye temsilcisi Mr. Grant Aydın'a gelmiş, beni görmek istiyormuş. Buluşma saatinde halk evine gittim. Mr. Grant yanında birileriyle oradaydı. Beni tanıştırdılar. Mr. Grant kurstaki başarılı durumumdan dolayı beni kutladı ve bir çuval dolusu İngilizce kabartma kitap armağan etti. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerini yaşayan yabancı bir ülkeden Anadolu'nun küçük bir kentinde yaşayan köy bir gence ulaştırılan bu armağan paketi o ülkenin toplumunda insana verilen değeri ne kadar çarpıcı biçimde gösteriyordu. Dilimin döndüğü kadar teşekkürlerimi ifade ederek kucakladığım bu armağan aslında bir çuval dolusu umuttu benim için. Eve döner dönmez armağan paketini açtım. İçinden İngilizceden İngilizce 12 ciltlik bir sözlük, 6 ciltlik bir edebiyat antolojisi, 2 ciltlik bir dil bilgisi kitabı çıktı. Hepsi de kabartma yazıyla basılmıştı. Kitapları teker teker okşadım. İngilizce öğrenmeye girişirken kabartma kitaplar getirterek okuyabileceğimi düşlemiştim. İşte bu düşün gerçeğe dönüşmeye başladığının ilk belirtileri bu armağan paketinden ortaya çıkmıştı. Özel derslerde önceden tahmin ettiğimden daha hızlı ilerliyorduk. 6 ay geçince özel öğretmenim, artık kendi kendine çalışarak İngilizceni geliştirecek kadar öğrendin. Özel ders almaya devam etmene gerek yok dedi. Özel derslere son verdik. Abidin Bey yanılmamıştı. Gerçekten de İngilizceyi kendi çabalarımla geliştirmeyi sürdürebildim. Yabancı radyo istasyonlarının, özellikle BBC'nin İngilizce yayınları, İngilizceyi kulaktan da anlama yeteneğimi geliştirmekte çok işime yaradı. Önceleri haber bültenlerini, daha sonra da öteki sözel programları rahatça izlemeye alıştım. Hayırlı bir yanlışlık. Elimdeki kabartma yazı cetveliyle kabartma yazı yazmak hem yavaş hem de oldukça yorucuydu. Bunu aşağı yukarı kalemle yazmaya benzetebiliriz. Bana kabartma yazıyı öğreten Şemsettin Görenel çalıştığı kurumda kabartma yazı yazan makineler olduğunu söylemişti. Böyle bir makineyi dışarıdan getirtmek o savaş yıllarında olacak şey değildi. Başka güçlükler bir yana, gerekli döviz tahsisini sağlamak bile olanaksızdı. Bir ara İzmir'e gitmiştim. Bundan yararlanarak British Consul'in İzmir'deki şubesinin yöneticisi Mr. Parkhouse'a uğrayıp derdimi anlattım. Bir kabartma yazı makinesinin getirilmesine yardımcı olmalarını rica ettim. Bedelini ödemeye hazırdım tabii. Elinden geleni yapacağını söyledi. Aradan birkaç ay geçti, 1944 yılının sonuna yaklaşıyorduk. Evimize içinde yazı makinesi bulunduğunu söylenen bir paket ulaştı. Heyecanla açtım. İçinden ne çıksa beğenirsiniz. Normal bir daktilo. Öteki daktilolardan ufak bir farkı vardı. Satırın neresinde bulunulduğunu gösteren cetvele kabartma işaretler konulmuştu. Bir yanlış anlamı olduğu belliydi. Herhalde yazışmalarda körler için bir yazı makinesi, a typewriter for the blind sözcükleri kullanılmış olmalı ki kabartma yazı makinesi yerine yine körler için hazırlanmış bu daktilo gönderilmiş. Kısa bir düş kırıklığından sonra düşünmeye başladım. Acaba bu daktilo işime yarayacak mıydı? İngiltere'de körler bu daktiloyu kullanabildiğine göre benim de kullanmam mümkün olmalıydı. Zaten görenler de aslında bastıkları tuşlara bakmadan yazmıyorlar mıydı? Onların öğrendiği yöntemle ben de öğrenebilirdim. O sırada iyi bir rastlantı oldu. Uğradığım düş kırıklığını gözlemleyen yakın dostum Necmi ağabey, en yakın ve eski dostlarımın başında gelen Necmi ağabey, Necmettin Akçasu, 60 yıldır benim dert ortağım. Çeşitli konularda bilgi kaynağım ve güvenilir arkadaşım olarak her zaman yanımda ola gelmiştir. Şimdi Aydın Barosu'nun en kıdemli avukatı olan Necmi ağabey gibi bir dostum olması benim için gerçekten bir nimettir. Kitapçıda Muallimsiz Daktilo adını taşıyan bir kitap görmüş. Gidip hemen satın aldık. Kitabı inceledik. Kendi kendine daktilo öğrenmek için yazılmıştı. Parmakların tuşları nasıl yerleştirileceği ve nasıl çalışılacağı açıklanıyordu. Kitapta 30 alıştırma metni vardı. Alıştırmalardan her birinde kullanılacak tuşların sayısı artırılıyor. 30 alıştırmanın sonunda klavyedeki harfler ve işaretlerin yerleri ve her bir tuşa hangi parmakta basılacağı öğretilmiş oluyordu. Kitabın ön sözünde günde bir alıştırmayı 3 saat süreyle tekrar tekrar yazarak o alıştırmada öğretilenleri iyice belleyenlerin 30 gün içinde tuşlara bakmadan daktilo yazmayı başaracakları açıklanmıştı. Ben bir an önce daktilo yazar duruma gelmek için sabırsızlanıyordum. 30 gün bile bana çok görünüyordu. Süreyi kısaltmak için şöyle bir plan yaptım. Kitaptaki alıştırma metinlerini kabartma yazıyla kopyalayacaktım. Sonra da sırası gelen alıştırma metnini ezberleyerek bu metni daktilo ile 3 saat süreyle tekrar tekrar yazarak o alıştırmanın hedeflediği harflerin yerlerini iyice belleyecektim. Kitapta günde bir alıştırma yapılarak 30 gün içinde daktilo ile yazmanın öğrenileceği açıklanmıştı. Öyleyse günde 2 alıştırma yaparsam 15 günde daktilo yazmayı öğrenebilecektim. Her zaman benden desteğini esirgemeyen Necmi ağabey yine imdadıma yetişti. Kitaptaki alıştırma metinlerini yazdırmayı üstlendi. Hemen işe giriştik. O alıştırma metinlerini okuyor, ben de elimdeki kabartma yazı cetveliyle kabartma yazıya çeviriyordum. Sonra çalışacağım alıştırma metnini ezberliyor ve daktilonun başına geçip ezberlediğim metni 3 saat durmadan tekrar tekrar yazıyordum. 3 saat sabah, 3 saat öğleden sonra çalışarak 15 gün sonra daktiloda istediğim her şeyi oldukça rahatlıkla yazabilir duruma geldim. Şimdi sıra hız kazanmaya gelmişti. O zamanlar Ankara Radyosu'nda her gün saat 17'de bir haber yazdırma programı vardı. Spiker günün başlıca haberlerini dinleyenlerin yazabileceği kadar yavaş okurdum. Faksın, telexin bulunmadığı, telefon bağlantılarının çok sınırlı olduğu o yıllarda bu yazdırma servisi Anadolu Ajansı'nın bültenlerini taşra gazetecilerine ulaştırmaya yarıyordu. Bundan yararlanmayı düşündüm. Günlerce daktilo başına geçerek spikerin okuduğu haberleri yazmaya giriştim. İlk günlerde onun okuduğu hızlı yazamıyordum. Fakat az zamanda spiker ne yazdırırsa hepsini yazabilecek kadar hızlandım. İşte benim normal daktilo yazmayı öğrenişimin öyküsü böyle. Ismarlanan kabartma yazı makinesinin değil de normal yazı makinesinin gönderilmiş olması bir yanlışlıktı, ama hayırlı bir yanlışlık. Görenlerin kullandığı yazı makinesiyle yazmayı öğrenerek okur yazarlıkta bir aşamayı daha gerçekleştirmiştim. Artık başkalarının okuyabileceği normal yazıyı rahatlıkla yazabiliyordum. Bu en azından benim kendi mektuplarımı yazmamı, okullarda yazılı sınavlara girecek olursam sınav sorularının yanıtlarını öteki öğrenciler gibi yazılı olarak vermemi sağlayacaktı. Tabii normal yazı makinesiyle yazdıklarımı kendim okuyamıyordum. Yazım yanlışlarını başkalarının yardımıyla düzeltmek gerekiyordu. Olsun varsın. Bu eksik yanına karşın normal yazı makinesi tam 54 yıl boyunca gerek öğrenim yaşamımda gerekse meslek yaşamımda pek çok işime yaramıştır. İlerideki sayfalarda teknolojik gelişmeler sayesinde kendi yazdıklarımı okuma, yazdıkları kendi kendime düzeltme olanağına nasıl kavuştuğumu göreceksiniz. British Council çok geçmeden benim için bir de kabartma yazı makinesi getirtti. Bu makine sayesinde istediğim ders kitaplarını kolayca kabartma yazıya çevirebilecek, özetlerini çıkarabilecek, gereken notları alabilecektim. Müzikle ilgili becerilerimden nasıl yararlandım? Kendimi bildim bileli, Müziğin ve çalgıların ilgimi çektiğini anımsıyorum. Saime ablam ut ve keman çalardı. Sesi de güzeldi. Arkadaş toplantılarında hem çalar hem şarkı söylerdi. Sabiha ablam ilkokul öğretmeniydi. O zamanlar müzik dersini sınıf öğretmeni yapardı. Bundan dolayı ilkokul öğretmenlerinin çoğu biraz mandolin veya keman çalmayı daha öğretmen okulundayken öğrenirdi. Ablam da mandolin çalmayı öğrenmişti. Bir yakın arkadaşım Aydın'ın annesi Alaturka piyano çaldığı için evlerinde piyano vardı. Oynamaya gittiğim zaman fırsat buldukça oyunu bırakır, piyanoda çocuk şarkılarının melodilerini çıkarmaya çalışırdım. Arkadaşım ise piyanonun kapağını ellerimin üstüne kapatarak beni oyuna döndürmeye uğraşırdı. O zamanlar 6 yaşındaydım. Şimdilerde yeniden ün kazanan 10. yıl marşı herkesin dilindeydi. Bu marşın melodisini, harmandalı zeybeğini tek parmakla piyanonun tuşlarını basa basa çaldığımı anımsıyorum. Halk evinde Mimar Sinan, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi tarihimizin ünlü kişilerini anma geceleri yapılırdı. Önce anılan kişi hakkında bir konferans dinlerdik. Konuşmacı genellikle bir tarih öğretmeni veya Türkçe öğretmeniydi. Halk Evi Kütüphanesi'nde çalışan Hüseyin Baykar'ı piyanonun başına geçer, ortaokulun müzik öğretmeni de kemanını alır, klasik batı müziğinin çok sesli müziğe yabancı olanların bile hoşlanabileceği türden yapıtlarından oluşan küçük bir konser verirlerdi. Annemle babam bu anma toplantılarını beni de götürürlerdi. O özel gecelerde dinlediğim küçük konserlerin benim çok sesli müziği sevmemde etkisi olduğu kuşkusuz. 1936 yılında evimize gelen radyoda fırsat buldukça Ankara Radyosu'nun salon orkestrasını dinlerdim. Bu orkestranın programları da beni ciddi müziğe ısındırmakta etken oldu. 1936-1937 öğretim yılı sona ermiş 4. sınıfa geçmiştim. Yaz tatilinin ilk günleriydi. Kapı çalındı, yakın arkadaşlarımdan Jale ile Gülay ellerinde birer mandolinle içeri girdiler. Biz halk evine mandolin kursuna yazılmaya gidiyoruz. Haydi sen de gel dediler. Ablamın mandolinini kaptığım gibi onlara katıldım. Doğruca halk evine gittik ve kursa yazıldık. Kurs bir ay sonra kapandı. Yeni öğretim yılı başlayınca müziğe özel ilgisi olan bir sınıf öğretmeni okulda mandolin kursu açtı. Böylece mandolin çalmakta daha da ustalaşma fırsatını bulmuş oldum. Her iki kursta da öğretmenlerimiz klasik mandolin metodunu uyguladılar. Velileri memnun etmek için bize basit türkü melodileri öğretmekle uğraşmadılar. Kuşkusuz bunun mandolin tekniğini ve notaya bakarak çalma alışkanlığını edinmemde önemli rolü olmuştur. Müzik sevgimin ve çalgı çalmayı öğrenişimin, başka deyişle biraz müzik yeteneğine sahip oluşumun görme yeteneğimi yitirmemle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmek için müzikle tanışıklığımın geçmişinden söz ettim. 5. sınıftayken gözlerimi kaybettiğim sırada oldukça iyi mandolin çalmayı öğrenmiş bulunuyordum. İyi ki öğrenmişim. Körlüğümün ilk aylarında bu çalgı bana arkadaşlık etti. Her gün saatlerce mandolin çalıyordum. Japon veya İspanyol müziğini andıran bir takım ezgiler bestelemekle uğraşmak bana ayrı bir tat veriyordu. Akordeon, sesini çok beğendim ve çok sesli müzik yapmayı elverişli bir çalgıydı. Onu çalmayı öğrenmeyi aklıma koymuştum. Babam beni kırmadı. O zamanın pahalıca bir çalgısı olmasına karşın İstanbul'dan Hohner marka 80 baslı bir akordeon getirtti. Kutuyu açıp da bu akordeonu kucağıma yerleştirdiğim ilk günkü heyecanı bugün gibi anımsıyorum. Akordeonu çalabilmek için bir yandan tuşlara ve bas düğmelerine basmak, öbür yandan da körüğünü çekmek gerekiyordu. İlk gün bunu yapmaya çalışırken soluğumun düzeninin bozulduğunu hissedince bu çalgıyı çalamayacağım korkusuna kapılarak telaşlanmıştım. Biraz uğraşınca bu körük çekme hareketiyle soluk alma hareketimi birbirine bağlı olmaktan kurtardım. Piyano öğretmek için yazılmış metotlardan da yararlanarak çok geçmeden başkalarına dinletecek kadar çalmayı becermeye başladım. Bazen bir parçanın notasını bir arkadaşıma okutup ezberliyordum. Bazen de o günün popüler parçalarını kulaktan dinleyerek notadan öğrenmişçesine doğru çalabiliyordum. Böylece repertuarım giderek genişliyordu. Bir de gramofon almıştık. Az zamanda küçük bir plak koleksiyonu meydana getirdim. Plaklarım arasında Strauss'tan valsler, polkalar, Schubert'in ünlü serenadı, Rossini'nin Sevil Berberi operasının üvertürü, bazı Türkçe ve İngilizce hafif müzik plakları vardı. Annesi, piyano çalan arkadaşımın babası başka bir yere atanmıştı. Giderken piyanoyu bize bıraktılar. Bunu fırsat bilerek akordeon çalmayı geliştirmeme yardımcı olsun diye Halk Evi'nin kitaplık memuru Hüseyin Bey'den, Hüseyin Baykar'a kısa bir süre piyano dersi aldım. Adını almışken ondan biraz söz edeyim. Hüseyin Bey, Aydın Halk Evi'nde kütüphane memuruydu. İlkokul öğrencisi olduğum yıllarda ara sıra Halk Evi'nin kütüphanesine giderek çocuk kitapları okuduğumdan daha önce söz etmiştim. Hüseyin Bey beni o günlerden tanıyordu. Çocukluk yıllarında onun Aydın'da çok sesli müziğin bir tür temsilcisi olduğunu söyleyebilirdim. Sesli filmlerin henüz icat edilmediği daha önceki yıllarda İzmir'deki Bahri Baba sinemasının piyanistiymiş. Sonra Aydın'a yerleşmiş. Bir süre kentimizdeki biricik sinema olan Park Sineması'nda yine sessiz film piyanisti olarak çalışmış. Halk evinde düzenlenen anma gecelerinde anılan ünlü kişi hakkındaki konuşmadan sonra ortaokulun keman çalan müzik öğretmeniyle birlikte klasik batı müziğinden popüler yapıtlar çalarak geceye katılanlara çok sesli müzik örnekleri sunarlardı. Klasik batı müziği ile bu gecelerde tanışmıştım. Hüseyin Bey Halk Evi bandosunun birkaç üyesiyle birlikte balolarda dans müziği de çalardı. Büyükle büyük, çocukla çocuk olmasını bilen nazik ve iyi yürekli bir insandı. Kör olduktan sonra arada bir halk evinde buluşur, müzik söyleşileri yapardık. Bana sessiz filmleri müzikle eşlik ederken çaldığı parçaları Beethoven'ın, Mozart'ın, Chopin'in bazı yapıtlarını çalardı. O çocukluğumu ve ergenlik çağımın unutamayacağım kişiliklerinden biriydi. O zamanlar radyo, gramofon, pikap gibi hazır müzik dinleme olanağı sağlayan araçlar yaygın değildi. Üstelik gündüzleri elektrik de olmadığından zaten radyo ve pikaptan yararlanmak da mümkün olmuyordu. Kaset çalıcılar, walkmanler deseniz hiç yoktu. Canlı müziğe herkes değer veriyordu. Bu nedenle çalgı çalmayı becerebilenlerin arkadaşlar arasında ayrıcalıklı bir yeri vardı. Toparlanma dönemimde mandolin, akordeon, daha sonra biraz piyano çalıyor oluşum, bir de evimizde gramofon ve radyo bulunuşu sayesinde arkadaşlarla buluşmalarımız yalnızca çocuk oyunları oynamaktan ibaret kalmıyor, sanki bir partiye dönüşüyordu. Ben de memnundum, arkadaşlarım da. Giderek aramıza yeni arkadaşlar katılıyordu. 1942 yazında kendileri de çalgı çalmayı bilen, müziğe meraklı gençlerle tanıştım. Müzik bizlere az zamanda yakın arkadaşlar durumuna getiriverdi. Bu arkadaşlardan Necdet Levent iyi keman çalıyordu. Necdet Levent gerçekten müzik yeteneği ve tutkunluğu olan bir arkadaşımızdı. Klasik batı müziği kültürümün gelişmesinde onun da payı olmuştur. Bu arkadaş amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Kompozisyon çalışmaları da müziksever yaptı. İzmir Devlet Balesi tarafından sahnelenen Çoban Yıldızı Balesi'nin müziğini o bestelemiştir. Bazı orkestra ve oda müziği yapıtları da vardır. 1943 yılında başlayan arkadaşlığımız devam etmekti. Arada bir işlettiği müzik mağazasında ziyaretine giderek tatlı tatlı müzik sohbetleri yapmaktan memnun oluyorum. Biraz gitar çalabilen iki arkadaş vardı. İki arkadaşımız mandolin çalıyordu. Aramızda bir de bateri meraklısı arkadaş vardı. Güzel sesli bir arkadaşımız Sermet Aygen o günlerin popüler tangolarını ve İngilizce şarkılarını söylemeye meraklıydı. Düşünüp taşındık, hafif müzik yapan bir topluluk kuralım dedik. Halk evinin tiyatro salonunda toplanıp çalışmaya giriştik. Az zamanda tutulan hafif müzik parçalarından oluşan zengin bir repertuarımız oldu. Sınırlarımızın dışında bütün şiddetiyle sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntıları çeşitli bakımlardan yurdumuza ve halkımıza da yansıyordu. Hani askeri birliklerde zaman zaman moral geceleri düzenlenir ya, biz de müzik topluluğu olarak o gerginlik günlerinde bulunduğumuz kentin halkı için moral geceleri düzenleyelim diye düşündük. Askeri mahfilin halka açık bir çay bahçesi vardı. Bazen bu bahçede garden partiler düzenlendiği olurdu. Moral geceleri için belki orayı kullanabilirdik. Yönetici subayla görüşüp anlaştık. Ücret almadan haftada iki gece bu çay bahçesinde dans müziği çalmaya başladık. Az zamanda büyük ilgi topladık. Bizim çalacağımız gecelerde çay bahçesinde yer kalmıyordu. Gece yarısına kadar herkes dans edip eğleniyordu. Tabii biz de bu ilgiden ve halka hizmet veriyor olmaktan çok mutluluk duyuyorduk. Ünümüz Kuşadası garnizonuna kadar ulaşmış. 30 Ağustos balosunda çalmamızı önerdiler. Yol giderleri, yeme ve yatma giderleri onlara ait olacak, başka ücret almayacaktık. Kabul ettik. Kuşadası'nda deniz kıyısındaki askeri mahfelde düzenlenen baloda, 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine düzenlenen baloda sabahın 5'ine kadar çaldık söyledik, hem konuklar eğlendi hem de biz. Ömrümde ilk kez emeğimin maddi karşılığını almıştım. Bu gezide kendi alın terimle otelde kalmış karnımı doyurmuştum. Kış gelince arkadaşların çoğu okullarına devam etmek üzere Aydın'dan uzaklaştılar. Ertesi yaz yine bir araya geldik. Bu sefer hafif klasik parçalardan oluşan bir konser vermeyi ardından da bir perdelik bir oyun sahnelemeyi kararlaştırdık. Müzik çalışmalarımız tamamlandı, sahnelenecek oyunun provaları yapıldı. Dekorları bile el birliğiyle kendimiz hazırladık. Halk evinin kentin başlıca meydanlarındaki hoparlörlerinden Aydınlıları gösterimizi izlemeye çağırdık. Yaz sıcağına karşın halk evinin 500 kişilik tiyatro salonunu dolduran seyirciler karşısında konserimizi verdik, oyunumuzu sahneledik. Bol bol alkış topladık. Bundan sonra müzik topluluğumuz dağıldı ama topluluğun üyeleri arasındaki arkadaşlık sona ermedi. O müzik topluluğumuzun üyelerinden birkaçı yüksek mühendis oldu. İçlerinden biri siyasete girerek bakanlık bile yaptı. Bir arkadaşımız İlhan Gözen subay, bir arkadaşımız şantörümüz Sermet Aygen bankacı, başka bir arkadaşımız Necdet Levent bir ilaç şirketinin temsilcisi olarak çalıştıktan sonra emekliliğinde İzmir'de bir müzik mağazası açtı. Kimilerinin izini yitirdim, bazılarıyla arkadaşlığımız hala sürüyor. 1940'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar ulaşan bu arkadaşlıklar ve onlarla konuşurken tazelediğimiz anılar ne güzel ne tatlı.
1942 ve 1943 yıllarının yaz aylarında müziksever arkadaşlarımla birlikte yaptığımız bu etkinliklerde dinleyiciler beni çaresiz bir özürlü olarak değil, körlüğünü yenmeyi başarmış biri olarak tanımışlardı. Artık iyiden iyiye, evin dışına çıkmış, pek çok kişinin takdirini kazanmış bir genç olarak toplum içinde yerimi almıştım. Bu arada Aydın Ortaokulu'nun müzik öğretmeni İhsan Bey ile İhsan Ünal tanıştım. Az zamanda iyi anlaşan iki dost olduk. Ara sıra evine gidiyordum. Violonseliyle bana solo violonsel için yazılmış klasik yapıtlar çalıyordu. Aydın Ortaokulu korosunun çalışmalarında ve konserlerinde kendi yazdığı müzikli bir oyunun sahnelenmesinde onunla işbirliği yaptık. Oyun havaları derlemek üzere bir yörük köyüne bile gittik. Ortaokulun ve Kız Sanat Enstitüsü'nün, şimdi Kız Meslek Lisesi deniyor, çeşitli müzik etkinliklerine akordeonumla katıldım. Son derecede tat aldığım bu gönüllü işbirliğimiz, ben 1948'de üniversiteye devam etmek üzere Aydın'dan ayrılıncaya kadar sürdü. Ayrıntılara kaçmamaya çalışarak buraya kadar anlattıklarım, müziğin gerek toparlanma yıllarım sırasında, gerekse daha sonraki yıllarda çevremle ilişki kurmakta ve gözleri görmeyenler hakkında olumlu izlenimler bırakmakta ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermeye yeter sanırım. Üstelik katıldığım müzik etkinlikleri hem benim kendime güvenimi arttırmış, hem de içinde bulunduğum topluma olumlu hizmetler yapabilen bir genç olarak tanınmama sağlamıştı. Müzik konusunu kapatmadan önce her körün müzik yeteneğine sahip olduğuna ilişkin inancın yanlış olduğunu bir kez daha belirtmeliyim. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de körler arasından müziğin çeşitli dallarında çalışarak ekmeğini kazanmayı başaran sanatçılar yetişmektedir. Fakat bu sanatçıların müzik yeteneğine sahip olmalarının nedeni körlükleri değildir. Onlar görme yeteneğine eksiksiz sahip olsalardı bile müzik yetenekleri olurdu. Hepsinin müzik yeteneğine sahip olduğunu varsayarak tüm körlerin müzikle ekmeklerini kazanmalarını beklemek ve onlar için bir gelecek varsa bunun müzik alanında aranması gerektiğine inanmak yanlış olur. Görenler gibi körler arasında da müzik yeteneği olanlar ve olmayanlar vardır. Yetenekli olmak ya da olmamak bakımından görme yeteneğinden yoksun olmanın herhangi bir etkisi olamaz. Söz gelimi, gözlerini yitirmeden önce böyle bir yeteneği olmayan kişinin kör olduktan sonra müzik yeteneğine sahip olacağı düşünülemez. Şu var ki müzik yeteneği olan özürsüz kişilerin hepsi de bu yeteneklerini geliştirme yolunu seçmez. Oysa körler arasında müzik yeteneğine sahip bulunanların bu yeteneklerini geliştirmeleri daha çok olasıdır. Bundan dolayı körler arasında çalgı çalanlar, düzgün şarkı söylemeyi becerenler ve dahası müzik sayesinde ekmek parası kazananlar dikkati çekecek derecede sık görülür. Görenler bu dikkat çekici olguya bakarak kör olmak ile müzik yeteneğine sahip olmayı özdeşleştirmiş olsalar gerek. Bununla birlikte körler için iyi bir müzik dinleyicisi olmanın yararlarını gözden kaçırmamalıdır. Gerçek sanat değeri olan müzik yapıtlarını haz duyarak ve amatörce de olsa anlayarak dinlemek, görmeyenler için ressamların tablolarını seyretmenin yerini tutacak kültürel bir etkinlik sayılabilir. Bundan başka körlerin bir çalgı öğrenmeye, amatör müzik etkinliklerine katılmaya teşvik edilmelerine de önem verilmelidir. Bu konuya değinmişken günümüzden güzel bir örnek de vereyim. 2000 yılının Ekim'inde İstanbul'da bulunduğumuz sırada hem dernek üyeleriyle tanışmak hem de başarılarını işittiğim 6 nokta körler korosunun her cumartesi sabahı yaptığı çalışmalarını izlemek üzere torunumuz İdil'i de yanımıza alarak karımla birlikte 6 nokta körler derneğinin İstanbul şubesini ziyaret ettik. Koroyu oluşturan 20'yi aşkın görme özürlü genç repertuarlarına yeni bir yapıt katmak için içtenlikle çalıştılar. Sonra yorgunluklarını aldırmadan repertuarlarından seçtikleri 5 yapıtı bizim için seslendirdiler. Onları dinlerken ne kadar mutlu olduğumuzu, nasıl duygulandığımızı sözcüklerle anlatamam. 5 yaşındaki torunum bile koronun çalışmasını ve bu çalışmayı izleyen küçük konseri kucağımda hiç kıpırdamadan oturarak dikkatle dinledi. Bu gençler hiçbir maddi karşılık düşünmeden yalnızca müzikle uğraşmanın doyurucu hazını duymak için yıllardan beri cumartesi sabahlarını bu çalışmalara ayıra gelmişlerdi. Verdikleri konserlerde dinleyicilerin takdirini kazanarak Polifoni Derneği'nin çok sesli amatör koro yarışmalarında ödüller alarak emeklerinin doyurucu ve kıvanç verici sonuçlarını görmektiler. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya, bu körler için daha da geçerli ve doğru bir sözdür. Geride bıraktığım bunca yıllık yaşantıma bakarak şunu vurgulamak istiyorum. Her kör çocuğu müzikçi olarak yetiştirmeye kalkışmak yanlıştır. Ama her görmeyen çocuğun eğitiminde onun iyi bir müzik dinleyicisi olması için ne mümkünse yapılmalıdır. Bundan dolayı körlerin eğitiminde, müzik eğitimine bu amaca hizmet edecek kadar ağırlık verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çok yetenekli olan körlerin de iyi bir sanatçı olarak yetişmelerine destek sağlanmasının yerinde olacağına inanıyorum. 3. Bölüm. Eğitim sisteminin basamaklarını tırmanıyorum. 1945-1948. Yeni bir dönemin eşiğinde yanıt bekleyen sorular. 1944 yılı ile birlikte toparlanma yıllarımın da sonu gelmiş bulunuyordu. Görme duyumu yitireli neredeyse 6 yıl olacaktı. Bu yıllar boyunca körlüğün getirdiği yeni koşullara uyum sağlamak, görme duyusunun eksikliği yüzünden ortaya çıkan algılama sorunlarını, öteki duyularımı ve belleğimi daha iyi kullanarak çözmeyi öğrenmek, arkadaş ilişkilerimi geliştirmek, içinde yaşadığım çevrede bir acıma duygusu odağı olarak değil, öteki insanlar gibi tüm kişisel nitelikleriyle, özellikleriyle birlikte ve topluma katkı sağlayabilen bir insan olarak kabul görmem için elimden geleni yapmıştım. Okur yazarlığımı yeniden kazanmak için kabartma yazı ve nota sistemini, normal yazı makinesini kullanmayı öğrenmiş, İngilizcemi oldukça iyi bir düzeye getirmiştim. Yaşıma uygun normal arkadaş ilişkileri kurup sürdürmeyi başarmıştım. Yaşadığım kentin toplumsal yaşamına etkin olarak katılıyordum. Artık kimsenin bana geleceği umutsuz biri olarak bakmadığına inanıyordum. Kendime güvenim tamdı. Bunlar normal yaşama dönüş yolunun, başka deyişle körlüğe uyum sağlama sürecinin ilk aşamalarıydı. Şimdi sıra başka bir aşamaya gelmişti. Hem kültür ve genel bilgi birikimimi zenginleştirerek dünyaya bakış ufkumu genişletmek için, hem de bana ekonomik bağımsızlık ve sosyal saygınlık kazandıracak bir meslek edinmek için gerekli olan eğitim-öğretim sürecinden geçmek. Ancak böylece hem gören insanların normal yaşamına kavuşma yolunda bir aşama daha ileri gitmiş olabilirdim, hem de körlerin kendilerini geliştirmelerine ve körlüğe uyum sağlamalarına elverişli koşulların oluşması için çalışacak duruma gelebilirdim. 7 yıla yakın bir toparlanma döneminin sonunda bu amaçlara ulaşmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumu hissediyordum. İzleyeceğim yolu belirlemek için durumumu ve değişik olasılıkları irdelemeye başladım. Müzik alanında mı eğitim görmeliydim? İçimde yatan besteci olmak hevesi ne ölçüde gerçekçiydi? Yarım yamalak armoni bilgisiyle, mandolin ve akordeon çalmakla besteci olunmazdı elbette. Çok ciddi bir müzik eğitimi görmem gerekiyordu. Yurt içinde veya dışında bir konservatuara kabul edilip edilmeyeceğim konusu bir yana, bu yaşta, 18 yaşımda, başlayacağım uzun bir müzik eğitiminin istediğim amaca ulaşmamı sağlaması hemen hemen olanaksızdı. Öyleyse, körlere geniş olanaklar sağlanan bir yabancı ülkeye giderek besteci olmak için eğitim görme düşlerimi unutmalı, müziği yaşamımı tatlandıran ve zenginleştiren bir yan uğraş olarak sürdürüp başka bir mesleğin yolunu tutmalıydım. Aklının gereği buydu. Öyle ama nasıl bir yol izlemeliydim? İlkokulu bile bitirmeye fırsat kalmadan normal eğitim sisteminin dışına düşmüştüm. Körlerin normal okullara devam ederek öğrenimini sürdürmesi görülmüş değildi. Zaten buna olanak tanınsaydı bile yurt içinde veya dışında bir yüksek öğrenim kurumuna devam edebilmek için bir yıl ilkokulda, 3 yıl ortaokulda ve 3 yılda lisede geçirmem gerekmez miydi? Olacak şey değildi. 18 yaşındaydım. Mümkün olduğu kadar kısa süre içinde yüksek öğrenime devam edebilecek düzeye ulaşmalıydım. Nasıl? Görenlerin dışarıdan bitirme sınavlarına girerek ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirmeleri olanağı bulunduğunu biliyordum. Ama köylüler için bu kapı açık mıydı? Kapalıysa açmak için ne yapmalıydım? Dışarıdan bitirme sınavlarına girerek yüksek öğrenim görmek olanağı yoktu. Yurt dışında yüksek öğrenim olanaklarının bulunduğunu biliyordum. O sırada körlerin yurt içinde herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederek meslek sahibi olduğu da görülmemişti. Yurt dışına gidemezsem yurdumdaki hangi fakültenin kapısını açmaya çalışmalıydım? Danışacak kimsem yoktu. İşte danışabileceğim biri. Mithat Enç. 1945 yılında ben bu soruların benim geleceğimi biçimlendirecek yanıtlarını bulmaya çalışırken uzaklardan biri radyo dalgaları yoluyla yardımıma geldi. Ankara Radyosu'nda kim olduğunu bilmediğim bir konuşmacı, çok ilgimi çeken şeyler anlatıyordu. Gözlerini hukuk fakültesinin birinci sınıfındayken kaybetmiş, tedavi için gittiği Viyana'da körlerin de okuyup meslek sahibi olabileceğini öğrenmiş, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kuruluştan verilen bir burs sayesinde Amerika'da özürlü çocukların ruh sağlığı ve eğitimi konusunda öğrenim görmüş, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yapıyormuş. Konuşma bitince spiker konuşmacının adını söyledi. Mithat Enç. Sayın Mithat Enç ile mektuplaşarak 1945'te başlayan dostluğumuz, o 12-11-1990 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşuncaya kadar kesintisiz sürdü. Yıllar boyu onun değerli görüşlerinden ve desteğinden yararlandım. Körlerle ilgili çeşitli çalışmalarda işbirliği yaptık. O Türkiye'deki özel eğitimi babası sayılabilir. Gerçek anlamda körler okullarının açılmasını da onun çabalarına borçluyuz. Yalnız körlerin değil, tüm özürlü çocukların eğitimine paha biçilmez katkıları unutulmayacaktır. Onu saygı ve rahmetle anıyorum. Hemen kararımı verdim. Ona yazarak öğrenim konusunda ne yapmam gerektiğini danışacaktım. Mektubumda durumumu ayrıntılı olarak anlattım. Çok geçmeden yanıt verdi. Dışarıdan bitirme sınavlarına girerek üniversiteye devam için gerekli diplomaları almamı tavsiye ediyor. Yurt dışında yüksek öğrenim görme olanakları bulunduğunu söylüyordu. Mektupta anlattıklarına bakılırsa, o sırada İzmir'deki ilkokul diploması sağlayan sağır, dilsiz ve körler müessesesinden mezun olmuş bir kör de, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına girmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuş, bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, cebir ve geometri derslerinin kapsamına giren birkaç konuyu kör öğrencilerin o günkü koşullar altında öğrenemeyeceğini saptamış, bunlardan birinin iz düşümü olduğunu anımsıyorum ve körlerin bu birkaç konudan sorumlu tutulmamak kaydıyla tüm derslerden görenler gibi sorumlu olarak dışarıdan okul bitirme sınavlarına girebileceklerine karar vermiş. Kısacası, körlerin dışarıdan okul bitirme sınavlarına girmelerine herhangi bir engel yokmuş. Şu halde Talim Terbiye Kurulu'nun bu kararıyla körlere açılmış olan dışarıdan okul bitirme yolunu açmak için benim ayrıca uğraşmama gerek yoktu. Kararımı verdim. Zaman yitirmeden dışarıdan bitirme sınavlarına girerek herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek için gerekli diplomaları alacak, sonra da yurt içinde veya dışında kendime uygun bir yüksek öğretim kurumuna normal bir öğrenci olarak devam etmek için elimden geleni yapacaktım. Anlatacaklarımın daha iyi anlaşılması bakımından dışarıdan okul bitirme sistemi hakkında biraz bilgi vermemin uygun olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan okul bitirme sistemi üstüne kısa bilgi. Dışarıdan okul bitirme sistemi ilkokulu, ortaokulu ve liseyi okula devam etmeden bitirme olanağı veren bir sınav sistemiydi. İlkokulu dışarıdan bitirme sınavı, Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okulda öğretim yılı içerisinde gerektiğinde düzenlenirdi. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirme sınavları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen ortaokullarda ve liselerde biri Haziran'da öbürü Eylül'de olmak üzere yılda iki dönemde yapılırdı ve o okulda 3 yıl içerisinde okutulan tüm dersleri kapsayacak biçimde düzenlenirdi. Örneğin liseyi bitirmek için tarih sınavına katılan bir kimse önce 1. sınıf tarih sorularının bulunduğu torbadan belirli sayıda soru çeker, bunlara en az 5 alacak kadar yanıtlarsa 1. sınıf tarih sınavını başarmış olurdu. Dilerse aynı sınavda sırasıyla 2. ve 3. sınıf torbalarından çekeceği sorulara en az 5 alacak kadar yanıt vererek bir girişte 3 sınıfın tarih derslerinden geçebilirdi. Geçer not alamadığı derslerden ertesi dönemde sınava girmesi gerekirdi. Ortaokulu bitirme sınavlarından 3'ü eleme sınavları yazılı olarak, bunun dışındaki tüm bitirme sınavları sözlü olarak en az 3 ayırtmandan oluşan sınav komisyonları tarafından yapılırdı. Lise bitirme sınavlarının hepsi sözlüydü. Bütün derslerden aynı dönemde sınava girme zorunluluğu yoktu. Bitirme sınavlarına girmeye başlayan kişi bazı derslerin sınavına girer, geri kalan derslerin sınavlarına da sonraki dönemlerde katılabilirdi. Ancak ortaokulu veya liseyi dışarıdan bitirmek isteyen kişi, diploma alabilmek için birbirini izleyen 4 dönem içerisinde tüm derslerin sınavlarından geçer not almak zorundaydı. Yoksa dışarıdan bitirme hakkını yitirirdi. Daha sonraki yıllarda bu sınırlama kaldırıldı. O yıllarda üniversiteye girmek için lise diploması yetmezdi. Herhangi bir fakülteye kaydını yaptırıp devam edebilmesi için ön koşul, olgunluk diplomasını da alması gerekliydi. Bu diploma her sınav döneminde lise bitirme sınavlarının hemen ardından yapılan olgunluk sınavlarında başarılı olanlara verilirdi. olgunluk sınavları katılan kişinin fen veya edebiyat kolundan mezun oluşuna göre değişen 4 dersi kapsar ve sorular Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilirdi. Liseyi dışarıdan bitirenler de öteki öğrencilerle bir arada aynı olgunluk sınavlarına katılırlardı. Bazı fakültelere girmek için ayrıca o fakülteye girmek isteyenler arasında yapılan bir sınavı da kazanmak gerekiyordu. Günümüzde dışarıdan okul bitirme sistemi kaldırılmış, onun yerine açık öğretim sistemi getirilmiş bulunuyor. Olgunluk sınavlarının yerine de ÖSYM sınavı almıştır. Üniversiteye doğru. 1945 yılı sona ermek üzereydi. 18 yaşındaydım ve ilkokul diplomam bile yoktu. Bir an önce dışarıdan okul bitirme sisteminden yararlanarak üniversiteye girecek öğrenim düzeyine ulaşmak zorundaydım. Hemen ilkokul diplomasını almak için harekete geçerek bu süreci başlatmalıydım. Benim ilkokula devam ettiğim yıllarda sabahçılık, öğlencilik henüz icat edilmemişti. Günümüzde özel okullara giden çocukların dışında pek az çocuğun yararlanabildiği tam gün okul o zamanlar her çocuk için vardı. Haftanın 5 günü tam gün, cumartesileri yarım gün okula giderdik. Yalnız dersler için değil, spor, müsamere hazırlıkları, derslerle ilgili geziler için bol bol zaman vardı. Böyle bir eğitim öğretim ortamında 5. sınıfın yarısına gelinceye kadar iyi bir öğrenim görmüştüm. İlkokulu dışarıdan bitirme sınavına öyle uzun uzadıya hazırlanmama gerek yoktu. Eğitim sisteminin basamaklarını birer birer tırmanmaya karar verir vermez hemen ilkokulu dışarıdan bitirme sınavına girmek için gereken formaliteleri tamamladım. 1946 yılının başında bir ilkokul müfettişi ile iki öğretmenden oluşan bir sınav komisyonu tarafından oldukça basit gelen bir sınava tabi tutuldum ve 18 yaşımda ilkokul diplomasına kavuştum. İlkokula 1934 yılında girmiştim. Her şey yolunda gitseydi bu diplomaya 1939 yılının Haziran ayında kavuşmuş olacaktım. Diplomayı alırken içimden bunları geçirdim. Ama bu yüzden yanıp yakınmanın yararı yoktu. Zararın neresinden dönülürse kârdır demezler miydi? Şimdi sıra ortaokulu ve sonra da liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına, ondan sonra da olgunluk sınavlarına girerek üniversiteye ulaşmaya gelmişti. Bu hedefe varabilmek için bir takım güçlüklerin üstesinden gelmek, çetin sorunların çözümünü bulmak zorunda olduğumu biliyordum. Sayın Mithat Engin bir öğüdü aklıma geldi. Şöyle demişti: "Karşılaşabileceğin güçlüklerin hepsini birden daha işin başındayken düşünmeye kalkışma. Sırası geldikçe her biriyle teker teker uğraşarak başa çıkarsın." Kendi durumumu ve sahip bulunduğum olanakları göz önüne alarak sınavlara hazırlanma yükümü uygun bir süreye yaymak için şöyle bir plan yaptım. Ortaokul derslerini iki gruba ayıracak, birinci gruptaki derslerin sınavlarına 1946 yılının Eylül döneminde, ikinci gruptaki derslerin sınavlarına 1947 yılının Haziran döneminde girerek ortaokulu bitirecektim. Lise derslerini de yine iki gruba ayıracak, birinci gruptaki derslerin sınavlarını 1947 yılının Eylül döneminde, ikinci gruba giren derslerin sınavlarını ve olgunluk sınavlarını 1948 yılının Haziran döneminde verecektim. Herhangi bir nedenle bir dönemlik gecikme olursa, deyim yerindeyse yedekte 1948 yılının Eylül dönemi vardı. Bu planı uygulayabilirsem 1948-49 öğretim yılı başında üniversiteye girmeye hazır olacaktım. Yitirecek zamanım yoktu. Tüm gücümü ve olanakları kullanarak bu planı uygulamak için yoğun bir çalışma dönemine girdim. Gecemi gündüzümü birbirine katarak çalışmakta olduğumu gören babam, "Oğlum, bu kadar kendini yoracak ne var? Ne acele ediyorsun? Ben sağken çalışarak para kazanmaya ihtiyacın yok. Benden sonra da kardeşlerim var," demez mi? Sertçe bir çıkış yaptım. "Kardeşlerim de olsa başkalarının eline bakamam. Bir an önce kendi ayaklarımın üstünde durabilecek bir meslek edinmeliyim." Anlaşılıyordu ki yakın çevremdekiler bile bir gün gelip benim kendi ayaklarım üzerinde durabileceğimi pek ummuyorlardı. Ortaokulu bitirme sınavlarına Aydın Ortaokulu'nda girdim. Planladığım gibi 1947 Haziran'ında ortaokulu bitirdim. O sırada Aydın'da lise yeni açılmıştı. Son sınıf henüz yoktu. Bu nedenle lise bitirme sınavlarına başka bir kentte girmeliydim. Ankara Gazi Lisesi'ni seçtim. Sınavların bir kısmına 1947 Eylül döneminde, geri kalanına da 1948 yılının Haziran döneminde girerek liseyi de bitirdim ve ardından hemen olgunluk sınavlarını vererek üniversiteye başvurmak için gerekli tüm diplomalara sahip oldum. Diplomaların hepsinin derecesi pek iyi idi. Bu başarı düzeyinden kendime övüme payı çıkarmak için söz ediyorum sanılmasın. başarı düzeyimi açıklamamın iki amacı var. Birincisi, körlerin de sınavlarda en yüksek başarı düzeyine erişebileceklerini gösteren bir örnek ortaya koymak. İkincisi ise, bazı okuyucularımın kafasını kurcalayabilecek bir kuşkuyu gidermeye çalışmak. Körlerin neleri ne ölçüde başarabilecekleri hakkında toplumumuzda yerleşmiş görüş, hala o denli kuşku ve güvensizlikle dolu ki, bazı okuyucularım sınavlarda ayırtmanların acıma duygularının etkisi altında kalarak bana geçer not vermiş olduklarını düşünebilirler. Böyle hareket etselerdi, başarı derecesini pek iyiye çıkaracak kadar yüksek not vermeleri beklenebilir miydi? 5 veya 6 vermeleri bol bol yeterdi. Ayırtmanlar görevlerini gereği gibi yapmakta çok titiz davrandılar. Körlüğümün etkisiyle hoşgörülü davranılmadığına ilişkin bir anımı aktarmak istiyorum. Ortaokul coğrafya sınavında sorulan tüm soruları en iyi biçimde yanıtlamıştım. 10 numara vereceklerinden emindim. Sonuçlar bildirildiği zaman coğrafyadan 9 aldığımı gördüm. Bunun nedenini daha sonra bir ayırtman bana açıkladı. Ayırtmanlardan ikisi 10 verilmesini önermiş, üçüncü ayırtman beni harita üzerinde yoklayamadığını ileri sürerek 9 verilmesine direnmiş. O ayırtman aynı zamanda müdür yardımcısıydı. Bunun da etkisiyle olacak ki notum 9 olarak kararlaştırılmış. Oysa bu harita üzerinde yoklanamayış benim kusurum değildi. O günkü koşullarda kabartma haritalar sağlanamıyordu. Aynı sınavı günümüzde girseydim kabartma haritalarım olurdu. Onların üzerinde istedikleri yerleri rahatlıkla bulup gösterebilirdim. Bu olay elimde olmayan olanaksızlıklar karşısında bile ayırtmanların hoşgörü göstermediklerini ortaya koymaya yeter sanırım. Sınavlarda körlükten doğan herhangi bir güçlükle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Yazılı sınavlarda görenlerle birlikte sınav salonuna giriyordum. Kabartma yazı makinemle normal yazı makinemi koyabilmem için beni ayrı bir masaya oturtuyorlardı. Bir ayırtman soruları bana dikte ediyor, ben de kabartma yazı makinemle yazıyordum. Yanıtları yazmak için normal daktilo makinemi kullanıyordum. Sözlü sınavlara girmek için katılacağım sınavın programdaki gününde okula gidiyor, dışarıdan bitirme sınavlarına katılacak olan görenlerle bir arada sıramın gelmesini bekliyordum. Sıram geldiğinde sınav odasına giriyordum. Ayırtmanlardan birinin yardımıyla soru torbasına sınav soruları çekiyor, bir iskemleye oturup çektiğim soruları kabartma yazıyla not ediyor, benden önce girmiş öğrenci yanıtları verirken ben bu soruların yanıtlarını düşünüyordum. Sonra da sınavı biten öğrencinin boş bıraktığı iskemleye geçip yanıtlarımı vermeye başlıyordum. Yanıtlarım bitince de herkes gibi sınav odasından çıkıyordum. Ankara'daki Gazi Lisesi'nde girdiğim kimya sınavı ile ilgili bir anımı da aktarayım. Ben dışarıda sıramı beklerken öteki öğrencilerden biri, "Sınava girecek başka okul bulamadın mı? İçerideki ayırtmanlardan biri sıfırcı, ne? Haberin olsun," demişti. Ben de iyi hazırlanan birisinin hak ettiği notu almasına sıfırcı öğretmenler bile engel olamaz deyip geçmiştim. Sıram gelince içeri girdim. Tüm soruları dolu dolu yanıtladım. Odadan çıkmak üzere ayağa kalkacağım sırada bir ayırtman yanıma sokuldu. "Ben kimya öğretmeni neyim?" diyerek kendini tanıttı ve devam etti. "10 numarayı hak ettiniz. Şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. Vereceğiniz yanıt ne olursa olsun notunuz değişmeyecek. Sadece merak ediyorum. Bakalım bu konuyu da biliyor musunuz?" Benden tembel gazları anlatmamı istedi. Bu konu kimya kitabının en sonundaydı. O zamanlar çok yeni bilgiler sayılan atom yapıları ile ilgili bilgiler bu konunun içinde yer almıştı. Tembel gazlar konusunu tam olarak anlattım. Artık benim gerçekten iyi hazırlanmış olduğumdan emin olmuştu. Başarımdan dolayı beni kutladı ve odadan çıkmama yardım etti. Dışarıda bana sıfırcı ne diye söz ettikleri bu öğretmen aslında sıfırcı değildi. Öğrencilerin rastgele konuları çalışıp şans eseri not almalarını istemeyen, iyi yetişmelerinden sorumlu olduğuna inanan bir öğretmendi besbelli. Eve gelen okulda nasıl ders çalıştım? Şimdi de ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirerek, üniversiteye ulaşmak için yaptığım planı belirlediğim süre içerisinde başarıyla uygulamak için nasıl hazırlandığımı, ne gibi öğrenme yöntemleri kullandığımı kısaca anlatmak istiyorum. Sınavlara girme kararı verdiğim sırada çeşitli sorular zihnimi kurcalamaya başladı. Dersleri nasıl çalışacaktım? Kendi kendime okuyabileceğim ders kitaplarını nasıl sağlayacaktım? Kabartma yazıyla hazırlanmış hiçbir ders kitabı bulmak mümkün değildi. Kimler bana öğretmenlik yapabilirdi? Körlere öğretmenlik için yetiştirilmiş hiç kimse yoktu. Geometri çizimlerini nasıl yapacaktım? Çalışmalarımı yaparken bunlara ve bunlara benzer daha birçok soruya yanıt olacak çözümler üretmek gerekiyordu. Bir İngiliz atasözü aklıma geldi. Where there is a will, there is a way. İstek olan yerde çare de vardır. Sayın Mithat Engin, daha önce sözüne ettiğim öğüdünü de bir kez daha anımsadım. Güçlükleri ve sorunları hep birden çözmeye kalkışmayacak, sırası geldiğinde çözümünü bulmaya, o güçlüğün üstesinden gelmeye çalışacaktım. Hemen sınavları hazırlanmaya giriştim. Ortaokulda ve lisede okunan birçok dersi, tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve bunun gibi herhangi bir öğreticinin yardımı olmadan çalışabileceğime inanıyordum. Yeter ki ders kitapları elimde olsun. Ders kitaplarının kabartma yazıyla hazırlanmış kopyalarını bulmak olanaksızdı. Günümüzde görme özürlülerin ders kitabı sorunlarının bir kısmını çözümlemeye yarayan teypler ve ses kayıt aygıtları, kaset çalıcılar o zamanlar hayal bile edilemezdi. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.